Ayrım 7.
Asansörün iç kapısını sıkıca tutup iki kat arasında zorla açtı ve böylece asansörü durdurdu. Derin derin soluyarak her şeyin sadece bir düş olduğu sanısına varmak için gözlerini kapadı. Sonra da kendi katının düğmesine bastı. Aşağıdan asansöre doğru bir takım bağırışmalar oldu. Şimdi ne yapmalı? Her şeyden önce imdat düğmesine basmalı. Peki, ya sonra? Acaba asansör yukarı mı çıkacak yoksa aşağı mı inecekti? Dikkatle imdat düğmesine bastı, kapıyı kapattı ve asansörü yukarı götürmeyi denedi. Manevra başarıya ulaştı ve asansör yukarıya doğru harekete geçti. Bu kez her türlü ihtiyatı elden bırakarak "Maria, asansörün kapısını aç!" diye haykırdı ve kapıyı yumruklamaya başladı. Asansörün arka kapısının açıldığını duydu. Usulca döndü, sırtını kapıya dayadı ve açık yerlerini ekmek kağıdıyla örtmeye çalıştı. Gelen bitişik dairedeki yaşlı bayandı. Utancından ezile büzüle "Günaydın sayın bayan," dedi. "Sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin. Yani demek istiyorum ki ben..." Yaşlı kadın şaşkınlıktan donarak ona baktı, ellerini havaya kaldırıp kulakları tırmalayan tiz bir çığlık attı. "Ey yüce tanrım, ekmekçi anadan doğma çırılçıplak ortalarda dolaşıyor." Sonra hemen hazır kuvveti çağırmak için telefona koştu. Çığlık seslerini duyan öteki komşular ne olup bittiğini görmek için oraya gelmişlerdi bile. "Bir deli, aman ne korkunç, oraya bakma, hemen içeri gir kızım." Talihsiz adamın karısı Maria dışarıda neler olduğunu anlamak için sonunda kapıyı açtı. Kocası eve bir kasırga gibi girdi. Artık banyoyu filan düşünmeden çarçabuk giyindi. Sessizliğin yeniden egemen olmasından birkaç dakika sonra kapı çalındı. Adam öfke ve heyecanından hala tıkanırcasına soluyarak "Herhalde polis olacak," dedi. Ama polis falan değildi. Televizyon taksitlerini toplayan tahsildardı gelen. Fernando Sabino'nun kısa yaşam öyküsü. 1923 yılında Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'de doğdu. Hukuk öğrenimi yaptı. Bir süre sonra gazetecilik yazarlık yaşamına atıldı. İlk öykü kitabı Os Grilos Naucanton Mais, 1941 yılında yayımlandı. Bunu öteki öykü kitapları izledi. 1956 yılında yayımlanan O Encantro Marcoda adlı romanı 4 baskı yaptı. Aslında gazeteci olarak çalışmaktadır. 1959 yılında Brezilya'da çıkan gazetelerin özel muhabiri olarak Avrupa'ya gitti. Rio de Janeiro'da yaşıyor. Haftalık Manşet dergisine ara vermeden yazılar yazmaktadır. Danimarka. Ayağı nasıl kalkarmış? Kristin Zarp. Sevgili okuyucu, bu hikaye yüzünden hiç kimse sizinle tartışacak değil. Zaten hikayenin konusu da birçok büyük yelkenlinin yedi deryaya yol aldığı bir zamanda geçmiştir. Kaptan Heinschulz, dört direkli deniz yılanının kılavuzuydu. Gemiyi kendi başına buyruk, başka bir deyimle diktatör idare ediyordu. Armatörün o güzelim yazı masası karşısında bile kendinden geçip yumuşamazdı. Armatör öfkesinden küplere biniyordu. Çünkü Kaptan Schulz, Şili'den Hamburg'a kadar uzanmak istemişti. Bu yolculuğun ne kadar zaman alacağını ancak Tanrı bilirdi. Kendisi gemi süvarisi olarak tanınmasına karşın hiç de iyi bir yönetici değildi. Gemi onun elinde adeta bir oyuncaktı. Güverteden biri denize düşse geminin rotasını istemeye istemeye çevirirdi. Yoldan geri kalmanın, gecikmenin nedeni olarak da armatörün aklını uyup deniz yılanının hiç yok yere Azor adalarına uğramış olması gösterilmişti seyir defterinde. Buna pek öfkelenen armatör "Hay Allah kahretsin!" diye bağırdı. Gerçek nedenini pekala açıklayabilirdiniz. Öfkesinin geçmesi için o fiyakalı yazı masasının gözünde sinir yatıştırıcı bir hap araması gerekti. Kaptan Schulz hiç istifini bozmadan ağzında çiğnediği tütünü özenle sağ yanağından sol yanağına geçirdikten sonra öyle şiddetle tükürdü ki tükürük hokkasının sırrı tuz buz oldu. Sonra şunları söyledi. "Evet, açıklayabilirdim. Ama gerçek bir denizci olmadığınız için güç anlayacağınızdan korkmaktayım. Bildiğiniz gibi Şili'de ufak bir limanda demirlemiştik. Buna liman demeye bin tanık isterdi. Daracıktı. Üstelik bir mezarlıktan da sıkıcıydı. O kadar kapanıktı ki sıcaktan bayılmak işten bile değildi. Gün geçtikçe kızgın güneş de beynimizi yakıp kavurmaya başladı. Aklımızı yitirecek gibi olduk. Sayfaların müthiş canı sıkılıyor, her an aralarında hafif tertip kavgalar çıkıyordu. Derken günün birinde limandan ayrılıp denize açıldık. Rüzgardan eser yoktu. Ara sıra ufak bir esinti oluyordu ama bir bebeğin soluğundan bile güçlü değildi. Sayfalar incir çekirdeğini doldurmayan şeyler yüzünden birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Fakat çoğu zaman can sıkıntısını giderebilmek için birbirlerine bir takım uyduruk hikayeler anlatırlardı. Gemi mürettebatı arasında Chopper Billy adını taktığımız bir İngiliz tayfamız vardı. Teksas'ta kovboyluk yapmış olduğunu anlatır dururdu. Gergedan Peter diye çağrılan yaşlı bir tayfa ki doğrusunu söylemek gerekirse bir armatörden daha mızmızdı. Önemsiz şeyler için yakınır, insanı boş yere meşgul ederdi. Piposunu yaktı ve sen hiçbir zaman kovboy olmadın dedi. Herhalde yatan bir ineğin ayağa kalkmak için ilkin ön ayakları üzerinde mi yoksa arka ayakları üzerinde mi dikileceğini de bilmezsin. Chopper Billy, hiç kuşkusuz ben bilirim ama sen bilmezsin dedi. Gergedan Peter ise hiç de değil, ilkin arka ayakları üzerinde dikilir diye yanıtladı. Chopper Billy, zaten dedi bilmediğinden emindim. İnek ilkin ön ayakları üzerinde dikilir. Gergedan Peter birden yerinden sıçradı ve gözlerinde alev alev kavga ateşi yanarak İngiliz'e yaklaştı. Derken sırf bir ineğin ayağa kalktığı konusunda uzlaşılamadığı için zorlu bir dövüş başladı. Tayfalar ikiye ayrıldı. Birinci dümenci ne olup bittiğini görüp haber vermesi için güverteden aşağı bir adam gönderdi. Fakat adam geri dönmedi. Güvertede incin top oynuyordu. Dövüşe katılmak üzere aşağı inmişti bütün tayfalar. Sonunda dümenci de aşağıya indi. Kendisine durum anlatılıncaya kadar her şey süt limandı. Ama biraz sonra taraf tuttuğu için o da kavgaya karıştı. Bir saat sürdü kavga. Gergedan Peter'ın ağzındaki son dişi de dökülmüştü. Chopper Billy'nin iki gözü mosmor olmuştu. Mürettebatın gerisi de az çok nasibini almıştı kavgadan. Kaptan köprüsüne geldiğim zaman birinci dümencinin orada durduğunu gördüm. Gömleği paramparça olmuş, derisi soyulmuştu. Tabii hemen ne olduğunu sordum, cevap verdi. Bütün sorun şu, bir ineğin ilkin arka ayakları üzerinde dikilip kalktığına bir türlü akıl erdiremiyor şu lanet herifler. Saçma dedim, benim bildiğim inek ilkin ön ayakları üzerinde dikilir. Yoksa beynine kan hücum eder. Dümenci şiddetle itiraz etti. Ama sonunda bayağı öfkelendim ve kendisini kaptan köprüsünden aşağı attım. Bunu yaparken de şunları söyledim. Bir ineğin ilkin ön ayakları üzerinde dikildiğini bile bilmeyen bir adama deniz yılanının dümenini teslim edemem ben. Nöbet değişirken tartışma yeniden başladı ve bu kez ikinci dümencinin aşağı inmesi gerekti. Fakat o da benim gibi ineğin ilkin ön ayakları üzerinde dikildiği düşüncesinde olduğu için karşıt fikirli mürettebatın ışımına uğrayıp bir hayli tartaklandı. O sırada onun imdadını üçüncü dümenci yetişti. Ama o da arka ayakçılar tarafını tutmaktaydı. Bu nedenle hemen meslektaşının gırtlağına sarıldı. Sonunda herkesi yatıştırmak üzere ben de aşağı inmek zorunda kaldım. İncir çekirdeğini doldurmayan böyle ufak tefek şeyler için dövüşmenin düpedüz bayağılık olduğunu söyledim. Kendi düşüncemi belirleyen bir nutuk çekmeye başladığım sırada mürettebatın bir bölüğü yaşa, var ol diye bağırışırken öbür bölüğü domuzlar gibi homur homur homurdanmaya başladı. Arka ayakçılar bölüğünü tutan aşçının büyük kasap bıçağını dalıp gelmiş olduğunu görünce tabancamı çekmenin en akıllıca iş olacağını düşündüm ve bu düşüncemin o gün bana pek yararı dokundu. Keşke o sırada elimizde bize bu konuda ışık tutan bir kitap olsaydı. Fakat bize en yakın kütüphane bile binlerce mil uzağımızdaydı. Ve armatörün cimriliği yüzünden, yani boş yere harcamalarda bulunmamaya dikkat ettiği için evimize telgraf bile çekemiyorduk. Mürettebatın iki kısma ayrılmış olması korkunç bir şeydi. Her an bir ayaklanma olabilirdi. Kaptan köprüsüne tabancam hep dolu olarak gidiyor ve onu yastığımın altında koyarak uyuyordum. Rüzgar çıktığında ondan yararlanacak durumda değildik. Çünkü tayfaların çoğu sakattı. Yelken açmak için direk ipleri ayarlayacak güçleri yoktu. Bu hal giderek sinirlerimi bozmaya başladı ve zaten az olan içki stoğum süratle tükenmeye yüz tuttu. Bütün mürettebat az çok sapıtmıştı. Bir gün birinci dümencinin kamerasına girdiğimde yerde yattığını, ilkin ayaklarıyla sonra da kollarıyla ayağa kalkmaya çalıştığını gördüm. Derken günün birinde uzaktan bir fin gemisi göründü. Şu filam işaretinin yapılmasını emrettim. Bir inek ayağa kalkmak için ilkin ön ayaklarının mı yoksa arka ayaklarının mı üzerinde dikilir? Bir an sonra işaret verildi. Ön ayaklarının üzerinde. Fakat hemen ardından işaret verildi. Hayır, arka ayaklarının üzerinde. Ama çok geçmeden bir üçüncü işarette bulunuldu. Vazgeçtik, bilmiyoruz. Fin gemisinden son gördüğümüz manzara güvertede kanlı bıçaklı bir dövüş olduğuydu. Bıçaklar güneşte çakıp çakıp sönüyordu. Başka gemilerle karşılaştık, onlara da aynı soruyu sorduk, sonuç hep aynı, yani olumsuz. Gemideki yaşam artık çekilmez oldu. Çünkü aşçı kendi tarafını tutanları kolluyor, öbürlerine madik oynuyordu. Belki de niyeti onları açlıktan öldürmekti. Böylece taraftarlarıyla birlikte en sonunda leşlerini sereceklerdi yere. Ne yalan söyleyeyim, bu herifin benim yemeğime zehir katmasından da korktum. Doğal olarak iştahım kaçtı. Ve bunların hepsi salak bir ineğin yüzündendi. Bir gün kararımı vererek bütün mürettebatı güverteye topladım. Tabii bu sırada bir ineğin ayağa nasıl kalkacağına ilişkin görüşümü belli etmemeye özen göstererek sorunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledim. Azor adaları yakınlarındaydık. Bir inek satın almak için bu adalardan birine başvurmak niyetindeydim. Armatör öfkeli öfkeli soluyarak bir hap daha aldı. Kaptan Scholz bir kere daha yutkunup sözlerini sürdürdü. Böylece Azor adalarına vardık. İnek bulmak için karaya çıkacak bir adam seçtim. Tesadüfen bu adam ön ayakçılar yanlısı olduğu için mürettebatın yarısı hemen itiraz etti. Baktım yeni huzursuzluklar kapıyı çalmaya başlamıştı bile. Bu nedenle her iki taraftan da birer adam gönderdim. Bunların geri gelmesi pek uzun sürdü. Çünkü hangi ineği alıp götürecekleri hususunda aralarında anlaşmazlık çıkmıştı. Yüzlerinde bu anlaşmazlığın izleri açıkça okunuyordu. İneği gemiye çıkarmak kolay olmadı. Bunca yüzü gözü yaralı adamı bir arada görünce korkmuştu. Güverteye çıkardığımız zaman önce ortalığı bir güzel fışkıya boğup berbat etti. Korkunç bir şeydi bu. Hepimiz şaşkına dönmüştük. Sanki bizim daha önce yediğimiz saat onunkinden aşağıymış gibi aptal aptal bakınıyorduk. Ama inek bir türlü yere yatmak istemiyordu. Anlaşılan gemideki her şeyi bir bir incelemek ve de halatları kemirmek için acele ediyordu. Ve sonunda yere yattı. Canı tekrar ayağa kalkmak istemedi. Mürettebat dünyanın en pis liman meyhanesinde bile duyulmamış, en galiz kelimelerle ona küfrediyor, ayağa kalkması için yalvarıp yakarıyordu. Ama bu da işe yaramadı. Sonra aşçının kızgın bir maşayla ona dokunması önerildi. Bu yöntem ön ayakçıları müthiş ürküttü. Derken zorlu bir dövüş başladı. Kavga sona erdiği zaman pek meraklı olan inek dört ayağı üzerinde durmaktaydı. Ayağı nasıl kalktığını hiç kimse görmemişti. Daha doğrusu hiçbirimizin gözü o sırada onu görecek halde değildi. Ancak akşamüstü tekrar yattı. O kadar rahat yatıyordu ki canı ancak ertesi sabah kalkmak istedi. Fakat kalktığı zaman da mürettebatın yarısı sevinç çığlıkları atarken öbür yarısı şiddetle protestoda bulunarak hayvanın vaktinden önce doğmuş sakat bir inek olduğunu iddia ettiler. Bunun üzerine yeni bir kavga dövüş başladı. Sükuneti sağlamak için havaya bir iki el ateş ettim. İnek öyle korkmuştu ki kendini denize atıp karaya doğru çılgınlar gibi yüzdü. Bunun üzerine üç ayrı çiftlikten üç inek almaya karar verdik. Üç ineği seçmek için bütün mürettebat karaya çıktı. Önce güverteyi adam akıllı pisleyip berbat ettiler. Güverte amiri temizlik için karşıt yanlı birkaç kişiyi görevlendirince yine bir huzursuzluk duru başladı. O zaman ön ayakçılar ile arka ayakçılardan oluşan karma bir ekip işe koyuldu. Sonunda her üç inek de yattı. Ayağa kalkmalarını bekledik. Fakat ancak havaya bir iki el ateş ettikten sonra kalktılar. Her üç inek de birden ve dört ayak üstüne doğruluverdi. Böylece işin sırrı çözülmüştü. Barışın yeniden kurulması onuruna adada birkaç gün kalmamız gerekti. Bu süre içinde çılgınlar gibi eğlendik. Armatör oturduğu sandalyeden birden fırlayıp kalktı ve talihsiz kaptanı dışarı kovaladı. Sonra da üçüncü hapı yuttu. Armatörün sekreteri birkaç dakika sonra elinde imzalanması gereken birkaç mektupla geldi. Armatör onu da kapı dışarı etti. Kafasında uzun uzun düşünmesi gereken bir şey vardı. Bütün kitaplarını açıp baktı. Ama sadece gemilerden söz etmekteydiler. İneklere dair hiçbir şey yoktu. Sonra deniz yılanının birinci dümencisi gibi yüzü koyun yere uzandı ve tekrar kalkmak için birkaç acayip hareket yaptı. Başına ağrılar girmişti. Dördüncü hapı da yuttu. Sonunda hızla büyük büroya girip sekreterine seslendi. Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na telefon edin ama hemen. Günaydın. Ben Deniz Armatör Wieser. Lütfen söyler misiniz, bir inek ayağa kalkmak için ilkin ön ayakları üzerinde mi yoksa arka ayakları üzerinde mi dikilir? Hollanda. Beyaz çizgili kazak. Ferdinand Langen. Akşamın geç vaktiydi. İşten çıkmış eve gidiyordum. Hafif yağmur çiseliyordu. Pardesümün yakasını kaldırmıştım. Evime varmam için sadece iki sokak ve bir ufak meydan kaldığı sırada yağmur ansızın sağanağa çevirdi. Hemen büyük bir kapı kemerinin altına sığındım. Kendimi oraya daratmıştım ki orta yaşlı bir adam sanki peşinden atlılar kovalıyormuş gibi gelip aynı kapı kemerini attı kapağı. Soluk soluğa oluşuna bakılırsa gerçekten izlendiğine inanası geliyordu insanın. Şaka yollu sordum. Birilerinden mi kaçıyorsunuz? Boğuk boğuk öksürerek evet dedi. Alnındaki suları sildi. Ben aynı tonla polisle ilgili bir şey mi diye sordum. Hayır dedi, benim ev sahibimle ilgili. Büsbütün meraklanarak hayrola ne oldu diye sorumu yineledim. Suratını asarak yanıtladı. Beni yolmak istedi. Nasıl yani? Kirayı artırdığı, az yemek verdiği ya da ağza konmayacak kadar berbat yemek pişirdiği için mi? Pancar gibi kırmızı olan başını sallayarak bunlardan hiçbiri değil dedi. Böyle olsaydı bu kadar çabuk kaçmak zorunda kalmazdım. Hayır, tam dediğim gibi o beni yolmak istiyor. Bir sigara yaktım ve kapı kemerini iyice sokuldum. Zira yağmur şakır şakır yağıyordu. Şişko adama bakarak başımı salladım. Şakacı biri diye düşündüm. Düşüncelerimi okumuşçasına hayır dedi, şaka etmiyorum. Biraz açıklayayım size. Benim içinde bir sigaranız var mı? Çıkarıp bir sigara verdim, yaktı. Elinin titrediğini gördüm. Sonra söze başladı. Noel'den bir ay önceydi. Köyde oturan kardeşim bana bir ördek gönderdi. sözünü kesmek cüretini göstererek, "Çok nazik bir kardeşiniz varmış," dedi. Fakat şiddetle başını sallayarak, "Bir kere o benim hiç ördek sevmediğimi bilir," dedi. İkincisi bir iki kez yutkundu, canlıydı da. "Kim?" diye sordum. "Kim olacak? Ördek tabii. Kardeşim bana bir mukavva kutu göndermişti. Kutunun kapağını kaldırınca içinden canlı bir ördek çıktı." Korkuyla dört bir yanına bakındı. "Ne yapmalıydım?" Omuzlarımı silktim. Sözlerini sürdürerek, "Bunun üzerine," dedi, "ben de onu ev sahibime verdim. Ev sahibem ördeği alıp sandık odasına koydu. Düzenli olarak yem verdi. Niyeti Noel'e kadar onu iyice semirtmekti. Ördeğe Jacob adını taktı. Bu benim adımdır, anlıyor musunuz?" "Evet," anlamında başımı salladım. O devam etti. "Noel'e birkaç gün kala ördek de başına ne geleceğini biliyordu herhalde. Ama ev sahibem haftalar boyu bakıp beslediği ördeğe bayağı alışmıştı. Ona benim biricik Jacob'cuğum diyordu. Karşısına geçip saatlerce vak vak diye ötüyor, kesmek cesaretini kendinde bulamıyordu." Ben hemen atılarak, "O halde," dedim, "bu işi siz becerdiniz." Ürkerek bir adım geri çekildi. "Ne gezer, keşke öyle yapsaymışım. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bir sinek bile öldüremem. Nerede kaldı ki bir ördek?" Bunu söylerken sesinde nefret ifadesi vardı. "Desenize," dedim, "ördek hala yaşıyor." Üzüntülü bakışlarla yüzüme bakarak başını salladı. "Ev sahibimin bir üniversite öğrencisi kiracısı var, bir tıp öğrencisi. Hayvan hiç acı çektirmeden öldürmenin yolunu bildiğini söyleyip dururdu. Ördeği tam bir gece içi eter dolu bir kutuya koydu. Ertesi sabah kas katı hareketsiz bir ördek olup çıkmıştı." Yine yüzüme üzgün üzgün baktı. Aynı duyguları gösterir biçimde salladım başımı. "Sonra," dedi, "ev sahibesi ördeği yoldu. Yolma işini bitirince yemek kitabına bakıp nasıl pişirileceğini öğrenmek için ördeği pencerenin önündeki kanepenin üzerine bıraktı. Yemek kitabını karıştırırken arkasında mutfakta tap tap diye sesler duyuldu. Ne olduğunu anladınız herhalde." "Hayır," dedim. "Anlatayım öyleyse. Ördek eterin etkisiyle sadece sersemlemişti." Derken açık pencerenin önünde yeniden kendine gelmişti. Şimdi de paytak paytak mutfağa doğru gidiyordu. Tüyleri yoluk ve de keyifli. Olacak şey değildi. "Peki ev sahibi kadın ne yaptı?" "Dedim ya, tüyleri yoluk caz cavlak ördeğin mutfakta sevinçle oradan oraya koşturup durması olacak şey değildi. Bu nedenle ev sahibesi ona bir yün kazak ördü. Güzel bir kazak. Kırmızı üzerine beyaz çizgili. Bunun üzerine bizim ördek daha bir hayli zaman yaşadı." İyice ufalan sigarasından son bir nefes daha çekip fırlattı. Baktım, yağmur hemen hemen dinmişti. "Bari ben de evin yolunu tutayım," dedim. Fakat adam gitmeme engel oldu. Yüzünü buruk dedi ki, "Bu akşam eve gelip merdivenlerden çıkarken bir de ne göreyim, ev sahibem elinde bir yün kazak daha örmüyor mu?" Ne çıkar bundan?" diye sordum. Yüzünü daha da buruşturarak, "Benim için," dedi, "ev sahibesi bu kazağı benim için ördüğünü söyledi." "Ne olmuş yani?" dedim, "fena mı?" Sesi korkudan titriyordu. "Bu da bir kırmızı kazak, kırmızı üzerine beyaz çizgili." Sorar gibi yüzüne baktım. Bir an sessizlik oldu. Yağmur tamamen dinmişti. Yanındaki adam birden söze başladı. "Şimdi anlamışsınızdır artık. Yolunmak istemiyorum ben, anlıyor musunuz? Ben kanatlarımı kimseye yoldurtmam." "Ne oluyor?" demeye vakit kalmadan kollarını ileri doğru uzatmış, kaba ve ağır hareketlerle kanat çırparak sokağın köşesine doğru koşup kaybolmuştu. Ferdinand Lange'nin kısa yaşam öyküsü. 1918 yılında Groningen'de doğdu. Asıl adı E. Pankuek'tir. İşe gazeteci olarak başladı. 1944 ve 1959 yılları arasında yayımlanan 12 kitabının sadece Hollanda'da yayımlanmakla kalmayıp çeşitli dillere çevrilmesi üzerine bütünüyle gülmece yazarlığına yöneldi. Öykülerinde gösteriş ve yapmacıktan uzak bir üslup dikkati çeker. Japonya. Konserve kutusundan çıkan ses. Tadasu Jizawa. Bir gün kentin her yanında, bütün cadde ve sokaklarda nereden geldiği, kimin getirip bıraktığı belli olmayan bir takım konserve kutuları görüldü. Bu kutulardan birini ilk bulan Bay Jiro Toyama idi. Ondan önce bir başkası da bulmuş olabilirdi ama bu kutuların üzerine kamuoyunun dikkatini ilk kez çekmiş olan Jiro Toyama idi. Bay Toyama bir sabah erkenden gezintiye çıkmıştı. Hijirisbase'nin, Bilgeler Köprüsü'nün üzerinde bu kutuları buldu. İstakoz konservelerine benziyordu. Üzerlerindeki etiketler çıkarılmıştı. Onları yola birisi kasten koymuş olabilirdi. Çünkü üç kutu gayet düzgün bir biçimde yan yana durmaktaydı. Bu da onları birisinin bilerek koyduğuna kuvvetli bir kanıttı. Hatta her zaman işini atik ve kıvrak adımlarla yıldırım gibi giden Bay Toyama bile duraklayarak bu kutuların kayıp eşya alıp olmayacaklarını ve bu durum karşısında ne yapması gerekeceğini düşünmek zorunda kaldı. Fakat boş midesi bütün kuşkuları ortadan kaldırdı. Akıl ve mantığı bu kutuların içinde yiyecek bir şey olması gerektiği hükmüne vardı. Çarçabuk 3 kutuyu alıp evin yolunu tuttu. Ha, söylemeyi unuttum. Bay Jiroto'yu ama bu köprünün altını kendilerine meslek edinmiş, herkesin sevip hatta saydığı işsiz güçsüzlerden biriydi. Kısacası burası Tokyo'nun en gözde semtlerindendi. Burada oturanların ahlak kavramlarına göre birinin kendi kısmetini en yakınlarıyla paylaşması soylu bir davranış sayılmaktaydı. Kahvaltıdan önce karşısına çıkan üç kutu onun için her bakımdan hatırı sayılır bir kısmetti. Böylece birkaç komşusunu tatlı uykularından uyandırıp kahvaltıya çağırdı. Konuklar hiç kuşkusuz önce kutuların içinde ne olduğunu sordular. Bay Toyama hiç duraksamadan yanıt verdi. Kuru fasulye olduğunu sanıyorum. Yanılmıyorsam savaşta askerlerin yanında böyle konserveler bulunurdu. Konuklardan biri, hele dedi, içinde sığır eti de varsa yeme de yanında yat. Toyama çakısını çıkardı ve bütün gücüyle kutuya batırdı. O sırada bir cızırdama oldu. Kutunun havası patlamış bir bisiklet lastiği gibi boşaldı. O anda gayet açık seçik bir ses duyuldu. Bay Toyama yakında geliyor. Bay Toyama şaşkınlığını belli eden bir tonla haykırdı. İçinizden biri bir şey söyledi mi Tanrı aşkına? Bunun üzerine konuklardan biri sesin kutudan geldiği yanıtında bulundu. Bir diğeri ise Bay Toyama'ya